Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Muhterem dinleyiciler, şimdi Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali. Ali İmran suresinin 55 ve 56. ayetlerini İranlı karilerden Said Maliki'den dinliyorsunuz.
Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İz kâlallâhu yâ İsâ innî mutevaffîke ve râfiûke ileyye ve mutahhirûke minellezîne keferû ve mutahhirûke
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hani Allah İsa'ya demişti ki, ey İsa, doğrusu senin hayatına ben son vereceğim. Seni kendime yükselteceğim. Seni küfredenlerden temizleyeceğim ve sana uyanları kıyamete kadar küfre sapanların üstüne geçireceğim. Sonra dönüşünüz yalnızca banadır. Hakkında anlaşmazlığa düştüğünüz şeyde aranızda ben hükmedeceğim. Küfredenleri ise dünyada ve ahirette şiddetli bir azapla azaplandıracağım. Onların hiç yardımcıları yoktur.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı
Sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.780 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
İran Radyo Podcast. Bir toplumun yöneticisiz ve lidersiz olması düşünülemez. Ancak İslam toplumunda veli olarak adlandırılan yönetici kimdir? İran Radyosu'ndan herkese merhaba. Kur'an'da İslam Düşüncesinin Ana Hatları podcast'inin bir başka bölümünü dinliyorsunuz. Bu podcast Ayetullah Hamenei'nin Hicri Şemsi 1353 yılında İmam Hasan Aleyhisselam camisindeki konuşmalarından iman, tevhid, nübüvvet ve velayet başlıkları altında oluşan kitaptan özetle derlenen bir podcast'tir. Gelecek bölümler hakkında bilgi almak ve önceki içeriklerimizi kaçırmamak için iranradio.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Bu podcast İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Bu bölümde veli hakkında konuşacağız. Ramazan ayının 27. günüydü. Günlerdir Seyyid Ali velayet hakkında konuşuyordu. Ve şimdi biraz daha derine inerek veli konusunu ele almak istiyordu. Seyyid Ali konuşmasına şöyle başladı. Daha önce de söylediğimiz gibi velayet farklı boyutlara sahiptir. Bunlardan biri halkın kendi içinde güçlü bağlarını korumasıdır. Bir diğeri ise dış düşmanlarla olan bağların koparılmasıdır. Fakat bundan da önemli olan bir şey var, o da halkın veli ile kurduğu derin bağdır. Peki, bu veli kimdir? Kur'an bu veliyi bize tanıtıyor ve açıkça şöyle buyuruyor. Gerçek veli, İslam toplumunun yöneticisi Allah'tan başkası değildir. Evet, bir İslam toplumunda yönetici Allah'tan başkası olamaz. Çünkü yalnızca Allah emir ve yasak koyma hakkına sahiptir. Yalnızca O toplumun yol haritasını belirleyebilir ve yalnızca O insan hayatının her alanında mutlak hüküm sahibidir. Kur'an-ı Kerim Ali İmran suresinin 68. ayetinde şöyle buyuruyor.
Bismillahirrahmanirrahim. İnne evlen nâsi bi İbrahim'e lellezîne ettebeûhu ve gâzen nebiyyü vellezîne âmenû. Vallahu veliyyul mu'minîn.
Allah müminlerin velisidir. Seyyid Ali biraz duraksadı ve ardından şöyle devam etti. Bendeniz Kur'an'daki veli ve evliya ifadelerinin geçtiği tüm ayetleri inceledim. Bu ayetlerin temelinde şu ana fikir vardır. Allah, İslam toplumunun gerçek velisi ve her şeyin hakimidir. Ancak dikkat edin, her şeyin Allah'ın iradesiyle yönetilmesi ayrı bir meseledir. Bizim konumuz insanların yaşamlarına ve toplumdaki bireysel ve sosyal ilişkilere dair hüküm koyan yasalardır. Yani bizim Alevi sistem olarak söz ettiğimiz İslami bir toplumda gerçek hakim yalnızca Allah'tır. Seyyid Ali şimdi camideki cemaatin yüzlerine şöyle bir baktı ve onlara hafif gülümseyerek sordu. Allah hakimdir ne demektir? Allah doğrudan kendisi mi halkı emreder ve yasaklar? Hayır. Eğer bir toplumda yalnızca kanun varsa ve bu kanunda Allah'tan geliyorsa, o zaman kanunu uygulayacak biri gereklidir ki toplumun düzeni bozulmasın. Ama bu hakim kimdir veya kimler olabilir? İnsanlar farklı ekollara göre buna değişik cevaplar verdiler. Bir grup dedi ki, güçlü olan kimse yönetir, yani orman kanunu. Başkaları dediler ki, en akıllı olan kişi hakim olmalı. Kimileri ise halk tarafından seçilen kişi hakimdir dediler. Birçok görüş var ama dinin cevabı nedir? Kur'an Maide suresi 55. ayetinde Resul'dan sonra velinin kim olduğunu açıklıyor ve şöyle buyuruyor.
İnnemâ veliyyukumullâhu ve rasûluhu vellezîne âmenullezîne yuqîmûnessalâte ve yu'tûnezzekâte ve hum râkiûn.
Sizin gerçek veliniz ancak Allah'tır. O'nun elçisidir. Yani toplumda yönetim yetkisini elinde tutabilecek kişi Resulullah'tır. Resulullah hayatta olduğu sürece başka hiç kimse halkı yönetemez. Peki, peygamber vefat ettiğinde ne olacak? Kim toplumun hakimi olacak? Kur'an bunu da cevaplıyor ve şöyle diyor. İman edenlerdir. Müminler sizin velilerinizdir. Kim bu müminler? Her inanan kişi hakim olabilir mi? Kur'an Maide suresinin 55. ayetinde çok özel bir şart koyuyor. Allah burada sadece belirli bir kişiye işaret ediyor ama aynı zamanda seçimin kriterlerini de açıklıyor. Bu yüzden iman edenlerdir buyuruyor. Hayatlarında kendi amelleriyle imanlarını imzalayanlardır. Öyleyse birinci şart gerçek imandır. Fakat daha sonra başka şartlar da belirtiyor. Namazı ikame eden. Bakın, Kur'an namaz kılanlar demiyor, namazı ikame edenler diyor. Bu da demek oluyor ki namazın özü toplumun her köşesinde Allah'ı anmak ve hatırlamak şeklinde yaşanmalıdır. Biliyorsunuz ki namaz kılan bir toplum, yani Allah'ı anmanın ve zikrin her köşesinde tam olarak mevcut olduğu bir toplum, hiçbir suç, İhanet veya insani değerlere zarar vermez. hırsızlığın, zulmün, zulme boyun eğmenin sebebi tamamen Allah'ı anmaktan kaçınmaktır. Allah'ı zikreden toplumun yöneticisi Ali İbni Ebi Talip gibi bir insan olur ki o ne zulmeder ne de zulme göz yumar. Ve o toplumun mağduru Ebu Zer Gaffari gibi olur. O işkenceye uğrar, tehdit edilir ve sürgün edilir ama zulme boyun eğmez. Bu içinde namaz ikame edilen toplumdur. Ama veli seçme meselesi bununla bitmez. Zekat toplumda servetin adil dağılımını sağlar. Zekatı ödeyen kişi rükuda olduğu zaman fakiri gördüğünde namazının bitmesini beklemez, direkt olarak infak eder. Bu İslam tarihindeki özel bir olaya işaret eder. Hazreti Ali aleyhisselam bir gün namaz kılarken bir fakir gelip yardım istediğinde Hazreti Ali hemen parmağındaki yüzüğü fakire vererek yardım eder. Allah bununla insanlara peygamberden sonra Ali bin Ebi Talib'in hükümdar olduğunu bildiriyor ve onun hilafetinin ölçütlerini ve felsefesini de açıklıyor ki bunlar Allah'a tam bir iman, namaz ikame etmek ve infaka güçlü bir bağlılıktır. Bu Kur'an ayetidir. Yani İslam'da gerçek veli Allah'ın gönderdiği ve onun belirlediği kişidir. Çünkü doğal olarak hiçbir insanın başkalarına hükmetme hakkı yoktur. Gerçek hakim yalnızca Allah'tır ve o kendi hikmetine uygun olarak bu yetkiyi istediği kişiye verir. Seyyid Ali bir kez daha şöyle vurguladı. Allah'ın işleri asla keyfi değildir. O sadece insanların hayrına ve iyiliğine göre karar verir. O bunu peygamberi ve 12 imamı belirleyerek yapmıştır. Elbette bu size bahsettiğim velayet ile ilgili ayetlerden biriydi. Kur'an'da, Kur'an'dan çıkarabileceğimiz ve kendiniz inceleyebileceğiniz başka ayetler de vardır. Önemli olan şu ki, İslam'da halkın yönetimi o kişilere verilmemelidir ki insanları cehenneme sürüklesinler. Tarih gösteriyor ki peygamberin vefatından sonra toplum ne hale geldi. İslam toplumu büyük yanlışlıklar ve zulümlerle karşı karşıya kaldı. İslam'da üzerinde durulan nokta halkın yönetiminin insanları cehenneme sürükleyenlerin eline geçmemesidir. Tarih peygamberin vefatından sonra bu toplumun başına neler neler geldiğini göstermiştir. Halkın şefkatli bir ıslah edicisini tanımadığı bir toplumun başına neler geldiğini inceleyin. Zalim ve haksız yönetimler tarafından İslam toplumu içinde yapılan zehirli propagandalar, insanların bilgi ve görüş ufuklarını o kadar değiştirdi ki, beyazı siyah, siyahı da beyaz görüyorlardı. İslam tarihini okuduğumuzda gözlerinin önünde meydana gelen facialara, insanların kayıtsızlığına ve ilgisizliğine hayret ediyoruz. Acaba bunlar Osman'ın 3. halifenin ayrımcılıklarına dayanamayıp her taraftan onu kuşatan ve sonra da o feci şekilde halifelikten azledip uzaklaştıran aynı insanlar mı? Bu insanlar yöneticiler ve halifeler tarafından kamu servetinin sınırsızca harcanıp israf edildiğini görüyorlardı. Ama neden kayıtsız kaldılar? Harun Reşid'in gözde bakanı Cafer Bermekki'nin düğününde şeker yerine 700-800 adet zarif som altından yapılmış kutuyu gelin ve damadın üzerine serptiler. Her kutunun içinde bir bölgede veya bir köyde bir parça arazinin tapu senedi vardı. Bu kutuları yerden kimin topladığı önemli değildi. Bir çocuk, sarhoş bıçaklı bir adam, kim olursa olsun o bölgenin hükümdarı ve sahibi oldu. Şimdi ne kadar servet ayaklar altına alınıyor ve hangi haklar ihlal ediliyordu Allah bilir. Bu o günlerde peygamberin torunlarından Yahya bin Abdullah'ın Teberistan dağlarında Abbasi zulmüne karşı mücadele ederken tam bir yoksulluk içinde olduğu bir zamanda oldu. İnsanlar bunları görüyorlardı ama umursamıyorlardı. Dikkat ederseniz insanlar artık İslam'ın ilk dönemdeki hassasiyete sahip değillerdi. Bu duruma karşı sorumluluk hissetmiyorlardı. Neden? Propaganda aygıtları toplumu bu duruma getirmek için sürekli çalışmışlar. Bu yüzden dikkat edin, İslam toplumunun yöneticisinin kim olduğu ne kadar önemlidir. Nisa suresinin 59. ayetinde şöyle buyuruyor.
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا
اللَّهَ اِتَاعَتْ اَدِينِ Peygamber'e ve sizden olan Ulul Emre de itaat edin. Ulul Emr ne demektir? O cahil, görünürde Müslüman, zannediyor ki Ulul Emr ve emir sahibi her kim emir verebilirse, her kim gücüyle emir verebiliyorsa o Ulul Emr'dir. Eğer durum böyleyse o zaman kendi bölgesinde her şeyi hükmeden ve herkesin korktuğu o soyguncu, zalim adam da ulul emr mi olur? Ve onun emrine itaat etmek mi gerekir? Ebu Hanife, dört büyük sünni mezhebinden Hanefi mezhebinin kurucusu, Harun Reşid'in israfını, cinayetlerini ve talanlarını görüyordu. Ancak yine de diyordu ki, Abbasi halifesi ulul emr'dir ve ona itaat etmek gereklidir. Bu konuda İmam Sadık aleyhisselam ile tartışıyor ve Emirül Müminin hükümeti ile Harun Reşid'in hükümeti arasında bir fark görmüyordu. Oysa Şiiler der ki, ulul emri Allah tayin etmiştir ve Kur'an'da bunun işaretleri bulunmaktadır. Ali bin Ebi Talib bu Kur'an'ı ölçütlere uygunluğu nedeniyle insanlar için velidir, gücü elinde bulundurduğu için değil. Seyyid Ali İmam Hasan Aleyhisselam Camii'nde bir an sessiz kaldı ve devam etti. Şimdi sizden soruyorum, neden velayeti emr Allah'a aittir? Velayet, İslam'ın dünya görüşünde belirlenmiş olan doğal bir felsefeden kaynaklanmaktadır. İslam dünya görüşünde her şey Allah'a aittir. En'am suresinin 13. ayeti şöyle der.
وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
Gece ve gündüzde barınan her şey O'nundur. Peki, bütün yaratılış olgularının sahibi olan, yönetme ve kanun koyma hakkı da kendisine ait olan Allah, kainatın mutlak hakimidir. Bugünkü konumuza dair Nisa suresinin 58 ila 60. ayetlerine dikkat edin.
İnna Allah ye'murukum en tu'addul emanati ila ehliha ve iza hakemtum beynen nasi en tahkumu bil adl. İnna Allah ni'ma ya'idukum bih. İnna Allah kana semi'an basira. Ya eyyuhallazina amanu ati'ullah ve ati'ur rasul ve ulil emri minkum. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا.
شبه yok ki Allah emanetleri eline vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emrediyor. Gerçekten de Allah size ne de güzel öğüt vermedi. Şüphe yok ki Allah her şeyi duyar, görür. Gördüğünüz gibi bu ayetin sonunda şöyle deniyor: Allah'ın size verdiği emirler tam duyma, bilinç ve bilgiyle yapılmaktadır. Yani Allah ihtiyaçlarınızı işiten ve kaderinizi görebilen bir kudrete sahiptir. Bu yüzden size neyi gerektiğini verir ve bağışlar. Şimdi ayetin başına dikkat edin. Burada emanetten bahsedilmektedir. İnsanların elinde bulunan en önemli emanet, Allah'ın onlara emanet ettiği şeydir. Ve biz bu emanetle olan sözleşmemize sadık kalmalıyız. Ama bu ilahi emanet nedir? Ayetin devamında şöyle diyor: Ey insanlar! Allah'a, peygambere ve içinizden emredecek kudret ve liyakata sahip olanlara itaat edin. İşte bu ilahi emanettir. İslam tarihinde onları hariciler olarak bildiğimiz bir grup vardı. Bu grup Emir el-Müminine karşı durarak Allah'ın emri dışında hiçbir emir kabul edilemez diyordu. Bu sözün görünüşte haklı ve Kur'an ayetleriyle uyumlu olduğunu söyleyebilirsiniz. Çünkü Kur'an'da defalarca hüküm yalnızca Allah'ındır denmiştir ve bu doğrudur. Yani hüküm ve yönetim Allah'a aittir. Ama Emirül Müminin aleyhisselam bu sloganları duyduğunda şöyle demiştir: yanlış olması amaçlanan doğru bir söz. Ve şöyle devam etti: evet, doğru. Gerçek hükümdar Allah'tır. O kanunları koyan ve yaşamı yönlendiren tek varlıktır. Fakat siz kanun ve yönetim Allah'a aittir diyorsunuz. Peki kanunları kim uygulayacak? İnsanlar zorunlu olarak bir hükümdara ve yöneticiye ihtiyaç duyarlar. Kanunun varlığı yeterli değildir. Birinin o kanunu uygulayıp denetlemesi gerekir. Bu yüzden peygamberin olmadığı bir dönemde ulul emre ihtiyaç vardır. Ama herkes ulul emr veya sahibi emir olabilir mi? Bazen bir kişi öyle bir emir verir ki insanın aklı ve hikmeti onun emrini reddeder. O da mı ulul emirdir? İşte burada bizimle ehli sünnet arasında temel bir fark ortaya çıkar. Şii der ki, ulul emr ilahi ölçütlere uyan emir sahibidir. Ehli sünnet ise ulul emrin güç sahibi olan kişi olduğunu söyler. Aynı surenin devamında 60. ayette Allah şöyle buyuruyor. Görmez misin sana indirilene de, senden önce indirilenlere de, inandıklarını sananlar, şeytan tarafından yargılanmalarını dilerler. Halbuki onu inkar etmeleri emredilmişti onlara ve şeytan onları tamamıyla saptırmak, doğru yoldan pek uzak bırakmak ister. Bu ayet, iman ettiğini sanan fakat Allah'ın emriyle ulul emre itaat etmeyen, sorunlarını çözmek için tağuta başvuran ve onların görüşlerini alarak hayatlarını onların görüşlerine göre yönlendirmeye çalışanları anlatır. Bu ise imana aykırıdır ve Allah'ın bize verdiği emanete ihanettir. Değerli dinleyiciler, Kur'an'da İslam Düşüncesinin Ana Hatları adlı podcastimizin bu bölümünde veli ve bazı özelliklerini, kimlerin veli olabileceği konusunu ele aldık. Bir sonraki bölümümüzde sohbetimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Eğer bu bölüm ilginizi çekmeyi başarmış ve bir sonraki bölümü dinlemek isterseniz, iranradio.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Bu podcast, İran Radio Medya Servisi tarafından hazırlanmıştır. Bizleri arkadaşlarınıza tavsiye etmeniz bizleri mutlu edecektir. Bir sonraki bölüme kadar Allah'a emanet olunuz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Allah.
Allah'a yakarışlar.
Ya
Değerli dinleyiciler, mübarek Ramazan ayı için özel olarak hazırladığımız programımızın bugünkü bölümünde sizlerle birlikteyiz. Programımızın her bölümünde Cevşen-i Kebir duasından bazı bölümleri sizlere aktaracağız. Beklemek, sıradanlaşma, tekrar, tekrar, tekrar. Her gün yorgun bedenimi gece vaktine kadar büyük bir zorlukla oradan oraya sürüklüyorum. Güneş batınca ben ve yorgunluğum, ben ve özlemek. Varlığım korku ve endişeyle dolu, umursamazlıklardan, yarın olmak için tamamen ilgisiz. Kendime soruyorum, ne oldu? Uğruna savaştığım bu hayat ve refah şimdi avuçlarımda. Öyleyse niye mutlu değilim? Niye mesut hissetmiyorum kendimi? İşte cevapsız kalan bu soru, hayatımdan yaşama zevkini çalmıştır. Şimdi bu sorunun cevabını bulmak ve huzura ermek için savaşıyorum. Allah'ım, ey bağışlayan, sana sığınırım. Tüm iniş ve çıkışlarda benimle olan sana. Bir gün daha çocukken, ailevi ve sosyal sorularıma rağmen, Kur'an-ı Kerim'de bu ayeti tilavet ettim. İnsan ancak çabasının sonucunu elde eder. Tüm benliğim ile kendimi sana bırakıyorum. Güven ve kalpten gelen imanla. Her defter kitabımın başında şöyle yazdım. Allah'ım, ben sana tamamen güveniyorum. Var gücümle çalışıyorum. Ve sonucu içinde sana hiç ısrarcı olmuyorum. Israr etmedim. Sadece koştum, koştum ve savaştım. Senin vaatlerin yalan olmaz ki. Sen verilen sözün üzerinde durmakta eşsizsin Allah'ım. Verdiğin sözü bozmazsın. Ben tam emin olarak koştum ve hayalimdeki hayatı kerpiç kerpiç işledim. İş, melek ve rahat bir yaşam için ihtiyaç olan her şeyi sağladım. Bunlara ulaşınca dünyanın en mesut ve bahtiyar adamı olacağımı sanıyordum. Fakat ulaştığım tek şey yorgun bir ten, umursamaz bir kalp ve duygusuz bir ruhtu. Kendime soruyordum. Bu muydu gençliğini uğruna harcadığın hedef? Ve bir cevap bulamıyorum. Ve ben yine sana ulaşıyorum. Thank you. Allah'ım, kendimi tanımıyorum, unutmuşum. Bu hayatın her şeyi yerli yerinde benden başka. Kendimi kaybetmişim. Allah'ım, zevklerim beni mutlu etmiyor. Beni bul, beni her zamanki gibi kucakla ki kendimi bulayım. Beni bul, rahmeti ve sevgisi ebedi olan ey Allah. Sen benim en kadim dostumsun, en kadim yoldaşım, benim yol arkadaşım. Sen beni kendimden daha iyi tanıyorsun, beni bana tanıttın. Ben kendimi kentin kalabalığında kaybettim. Beni bul, ey her iki dünyanın en eski varlığı. Ben kendimi aynada tanımazsam eğer, fakat sen her zamanki alışılmışsın, aynı eski, en eski. Başlangıçtan daha eski, her hılkatından ve her mahlukundan daha eski. Daha da geriye gidiyorum, güneşin doğuşundan da. Daha da geriye gidiyorum, toprakta ilk tohumun yeşermesinden önceye. Daha da geriye gidiyorum, renksizlik içinde yedi göğe hayat vermeden önceye. Ben senin izninle yokluktan varlığa hübut ettim. Bir göz kırpmada ağır günah yüküyle bin bir zaaf ve eksikliğe sahip ve her yere çakıldığımda kimsesizlik ve umutsuzluk gün batımında kederli kalple yıkılmaktan ve yalnızca ayağa kalkmaktan korku ve endişeyle sana dönüyorum. Her defasında daha geç, her defasında daha utanmış, her defasında daha başı öne eğik. Beni bul ki kendimi bulayım. Beni bulacağını bildiğim için daha da mahcup oluyorum. Hayatın sıradanlığını gözden geçirmem beni Cevşen-i Kebir'e ulaştırıyor. Cevşen-i Kebir'i açıyor ve en başta ya kadim zikrine ulaşıyorum. Bu ilk başta duanın en başında tüm hayatım yok olduğumdan var oluncaya kadar tüm hayatım bir şerit gibi gözlerimin önünden geçti. Kalbim titredi ve gözlerim yaşla doldu. Nefesten nefese daha da ağırlaşan benim kalbim titriyor. Sen ve senin sevgin beni çağırıyor. Ve tekrar kendimi buluyorum. Cevşen okumaya geldim Allah'ım ve seninle aşk nefeslerimde yenilenmeye. Ey Rabbi, ey kerem sahibi muazzam. Sen kadimsin. Her başlangıçtan ve her sondan ve ben ağır günah yükümle senin zayıf kulun. Zayıf ve aşık kulun. Ki sen sensin, ben de benim. Eski zamanlarda yolda yürüyen bir adam bir kafatasına rastladı. Ona baktı, durdu, düşündü ve sonra "Ey Allah'ım, sen sensin ve ben de benim. Sen her zaman bağışlamaya dönersin. Ben her zaman günaha dönerim." dedi. Ardından secdeye kapıldı. Nida geldi, başını kaldır. Sen sensin ve ben benim. O anda bağışlandı. Allah'ım, ben ismin hakkına sana el açıyorum. Ey Rahman, ey Rahim, ey iyilik ve ikramı bol olan Kerim, ey her şeyi ayakta tutan Mukim, ey azamet ve yücelik sahibi Azim, ey kadim, ey her şeyi bilen Allah'ım, ey hilim sahibi Halim, ey hikmet sahibi Hakim. Münezzehsin sen, ey kendisinden başka bir ilah olmayan. Kurtar bizi ateşten ey Rabbim.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme inni es'eluke bismik. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Kerim, ya Mughim, ya Azim, ya Kadim, ya Alim, ya Halim, ya Hakim. Subhaneke ya la ilahe illa ent, el-Gavth, el-Gavth, khallisna minen nar ya Rab.
Evet değerli dinleyicilerimiz, Allah'a Yakarışlar isimli sohbetimizi dinlediniz. Tekrar beraber oluncaya deyin, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran masalları ve efsaneleri.
Muhterem dinleyiciler, İran'da halk arasında yaygın olan masallardan ve efsanelerden örnekten sunduğumuz dizi programımızın bir başka bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim.
Bismillahirrahmanirrahim.
İran toplumu dini kökenli ve dini kültüre sahip olan bir toplum olduğu için dua ve münacat, ada kadamak, masum imamlara ve evliyalara tevessül etmek, İran peri masallarında bu amellerin harikulade gücüne vurgu yapılarak benzer duygu muhataplara aktarılır. Örneğin bir masalda masalın yoksul kahramanı unuttuğu bir ada yerine getirerek büyük bir beladan kurtulur. İran peri masallarında bazı ruhani bir şahsiyet veya pir kahramanların rüyasına girer ve ona yol göstererek yardımcı olur. Bazen de bu masallarda kahramanın saf ve kalbi temiz olması dini şahsiyetlerce desteklenmesine sebep olur.
Peri masallarında sihir ve büyü aracına ulaşmanın bir başka yolu, birinin bir işin veya bir şartın veya şartların yerine getirilmesi veya bir şeyin bulunmasına karşılık olarak öykünün kahramanına peşinde olduğu sihir veya büyü etkenini verir. Örneğin bir masalda derviş karakteri kahramanın atını ve kılıcını ondan alır, yerine Süleyman sofrasını ve boynuzunu verir. Peri masallarında sihir ve büyü aracını elde etmenin bir başka yolu da kahramanın tesadüfen bu etkeni veya aracı elde etmesidir. Örneğin bir masalda yoksul yaşlı adam saadet yumurtasını tesadüfen otların arasında bulur, böylece bir oğlu padişah olurken bir başka oğlunun yastığının altında her gece para bulunur. Ya da bir başka öyküde çocuğu olmayan kadın tesadüfen bir nar tanesini bulur, yer ve bebeği olur.
Peri masallarında masalın kahramanı bazen sihir veya büyü etkenini satın alır. Örneğin bir masalda kardeşler bir kitap, bir halı ve bir testi satın alır. Kitap gelecekten haber vermekte. Halı uçan halıdır ve testiden bir ölü üzerine su döküldüğünde ölü dirilmektedir. Ya da bir başka masalda kahraman 3 hikmetli söz satın alır ve onları uygulayarak sorunların üstesinden gelir. Bazen de masalın kahramanı elinde sihir veya büyü aracı olan kimseyi kandırarak onu ele geçirir. Örneğin bir masalda genç kız deve evlenme vaadiyle kandırır ve canı bağlı bulunduğu şişeyi nerede sakladığını sorar. Gerçi bu masalda dev karakteri masalın kötü ve şer karakteridir ve başkalarına zarar vermektedir. Fakat canı bağlı bulunduğu şişenin yerine gösterdiği için bir nevi büyü etkilerini bağışlayan karakter de sayılır.
Tahran Radyosu.
Değerli dinleyiciler, peri masalları ile ilgili sohbetimizi burada noktalıyor. Devamını bir sonraki bölüme bıraktıktan sonra şimdi her hafta olduğu gibi bugünkü öykümüze geçmek istiyoruz.
Geçen bölümde adamın bilinen eşi ve kızı Şehbanu ile yaşadığını, Şehbanu'nun gittiği mektebin kadın hocası Molla Bacı, kızın babasının zengin olduğunu anlayınca kızla yakınlaşmaya başladığını, kız da Molla Bacı ne derse yaptığını anlattık ve dedi ki Molla Bacı Şehbanu'dan anasının sirke küpünü atmasını istedi. O da öyle yaptı ve Molla Bacı daha sonra Şehbanu'nun üvey anası olunca gerçek yüzünü gösterdi ve kızı bir hizmetçi gibi gece gündüz çalıştırmaya ve eziyet etmeye başladı. En son Molla Bacı'nın Şehbanu'ya bir yığın pamuk verdiğini ve bir günde eğirmesini istediğini anlattık. Ve dedi ki Şehbanu bunu yapamayınca sirke küpüne atıldıktan sonra sarı ineğe dönüşen anası ona yardım etti. Şimdi maceranın devamını dinleyelim.
Ertesi
Ertesi gün henüz güneş doğmadan Molla Bacı bir bohça yerine 3 bohça pamuk hazırladı. Şehbanu'ya verdikten sonra onu sarı inekle birlikte çöle yolladı. Kız dün yaptığı gibi onların ortasında oturdu ve pamukları elmeye başladı. Akşamüstü Şehriban'a bir de baktı ki 3 bohça pamuktan birini bile tamamlayamamış. Kalbi sıkıştı ve hüngür hüngür ağlamaya başladı. O sırada birden rüzgar esti ve pamukları etrafa savurup alıp götürdü. Şehribanu ayağa kalktı ve pamukların peşinden koşmaya başladı. Ama nafile hiçbirini yakalayamadı. Pamuklar bir kuyunun içine düştü. Şehribanu bağırıp çağırmaya başladı. Ve başına gelenlerden yakındı ve kendi kendine ''Eyvahlar olsun, şimdi ben ne yapacağım? Eğer Molla Bacı her gece bana dayak atıyorsa bu gece mutlaka şişle beni dağlayacaktır.'' diye söylenmeye başladı. O sırada sarı inek yaklaştı ve bir insan gibi konuşmaya başladı. ''Kızım korkma, kuyuya in, orada bir dev oturuyor.'' Önce selam ver, sonra da ne derse sen tersini yap. Zira devlerin işi terstir.
Sarı inek Şehbanu'ya devlerin davranışlarını baştan başa anlattı. Kız kuyuya indi. Kuyunun dibine vardığında karşısında büyük bir bahçe gördü. Bahçenin bir köşesinde bir dev yan gelip uzanmıştı. Şehbanu devi görür görmez yaklaştı ve sarı ineği anlattığı gibi selam verdi. Dev şöyle dedi. Ey kara gözlü beyaz dişli, eğer selam vermemiş olsaydın seni bir lokma yapar yerdim. Şimdi anlat bakalım. Sen nere, bura nere? Burası cesur ve güçlü insanların bile gelmeye cesaret edemediği bir yerdir. Sen neyin peşindesin? Şehbanu oturdu ve başına gelenlere bir bir deve anlattı. Dev şöyle dedi. Şimdi denileni yap. Kalk şu taşı al ve benim başıma vur bakalım. Şehbanu ise sarı ineğin anlattığı gibi tam tersini yaptı ve hızla deve yaklaştı. Başını eteğini aldı ve okşamaya başladı.
Tepkiye şaşıran dev bu kez sordu. Söyle bakalım, benim başım mı daha temiz, üvey annenin mi? Şehbanu da gayet tabii ki senin başın daha temiz dedi. Dev şöyle dedi. Peki şimdi kalk şu kazmayı al da evimi yık. Şehbanu hemen ayağa kalktı, eline süpürge aldı, bahçeyi süpürmeye başladı. Dev sordu. Söyle bakalım, benim bahçem mi daha güzel, sizin mi? Şehbanu, bizim bahçemiz sizinkiyle kıyaslanmaz bile, dedi. Bizim bahçemiz balçıktan ve kerpiçten yapılmış. Senin bahçense mermerden. Dev şöyle dedi. Şimdi git, bulaşıklarımı kır. Şehbanu hemen gitti, bulaşıkları yıkadı ve ayna gibi parlattı. Yine dev sordu. Sizin bulaşıklar mı daha iyi, benimkiler mi? Şehbanu da gayet tabii ki sizinkiler daha iyi. Dev şöyle dedi. Madem sen bu kadar iyi ve düşünceli birisin, hadi git bahçenin şu köşesine erilen pamukları al ve git.
Şehbanu devin gösterdiği köşeye gitti. Baktı ki pamukların hepsi ipe dönüşmüş. Yanında da birkaç torba altın duruyor. Şehbanu altınlara dokunmadı. İpleri aldı ve vedalaşmak için devin yanına döndü. Dev şöyle dedi. Nereye bu aceleyle? Dur daha. Çünkü işin bitmedi. İpleri bırak. Bu bahçeden ikinci bahçeyi ve ikinci bahçeden de üçüncü bahçeye geç. Üçüncü bahçenin ortasından bir nehir akıyor. git nehrin yanı başında otur. Ne zaman sarı su akarsa ona dokunma. Ama ne zaman kara su akarsa onu başına, gözüne ve kaşlarına sür. Beyaz su akınca da yüzünü beyaz su ile yıka. Şerbanu peki dedi ve ayağa kalktı. Üçüncü bahçeye geçti ve akan suyun kenarına oturdu ve kara su ile başını, gözünü ve kaşlarını ve beyaz su ile yüzünü yıkadı ve vedalaşmak üzere devin yanına döndü. Dev şöyle dedi, ne zaman bir sıkıntıya düşersen bana uğra. Şerbanu teşekkür etti, ipleri aldı, kuyudan çıktı ve sarı ineği buldu.
Güneş batmış, hava kararmıştı ama Şehriban baktı ki yolunu çok aydın görüyor. İyice etrafına bakındı. Baktı ki aydınlık onun yüzünden geliyor. Çünkü yüzünü beyaz su ile yıkadığında alnının tam ortasında bir ay doğmuştu. Çenesinin ortasında da bir yıldız. Şehriban kendi kendine, eğer yüzündeki bu ay ve yıldızla eve dönecek olursa Molla Bacı onu iyice taciz edeceğini düşündü. Bu yüzden alnını ve çenesini bir başörtüsüyle iyice kapattı ve eve döndü. İpleri Molla Bacı'ya verdi. Molla Bacı kızın nasıl bir günde bu kadar pamuğu eğirebildiğine şaşırıp kaldı. Bu yüzden işinde bir kusur bulmak için ipleri iyice karıştırmaya başladı. Fakat hiçbir kusur bulamadı. Bu yüzden kıza eve temizlik yapmasını söyledi.
Aslında Molla Bacı kendi kendine Şehbanu'nun karanlıkta evde iyi temizlik yapamayacağını ve böylece iyi bir bahane bulup ona dayak atacağını düşünmüştü. Fakat daha mutfağın kapısına varmadan bir baktı ortalık apaydınlık, sanki gündüz gibiydi. Şaşkına dönen Molla Bacı sessizce yaklaştı. Baktı ki Şehbanu'nun alnında ay, çenesinde yıldız, üzeri güzeldi, daha da güzel olmuştu. Molla Bacı Şehbanu'nun elinden tuttu, odaya götürdü ve sordu. Sana dayak atmayacağım ama sen de doğrusunu söyle, bu iş nasıl oldu? Saf bir insan olan Şehbanu tüm gördüklerini baştan sona Molla Bacı'ya anlattı. Molla Bacı bir şey demedi ve kendi kendine yarın çirkin kızını Şehbanu ile birlikte çöle yollamayı düşündü. Belki kızı kuyuya inip güzel olur ve alnında ay ve çenesinde de yıldız doğardı.
Evet değerli dinleyicilerimiz, bugünkü masalımızın da sonuna geldik.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kalıcı Itır. Değerli dinleyiciler, Kalıcı Itır adlı sohbetimizde İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hameneyi'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamalarını sizlere kısaca aktaracağız. Ayetullah Seyyid Ali Hameneyi, adalet, rahmet ve hidayet eksikliğinin insanlığın sorunlarının temeli olduğuna işaretle, bu sorundan kurtulma yolunun İslam'ın büyük peygamberi Nebi-i Ekrem'in davetine karşılık vermek olduğunu söylüyor. Bugünkü kısa sohbetimizde Ayetullah Hameneyi'den naklen bu konuyu ele almak istiyoruz. İnsan felah peşindedir, kurtuluş peşindedir. İnsanlığın sorunu baştan bugüne kadar adaletin olmayışıdır, rahmetin olmayışıdır, hidayetin olmayışıdır. İnsanın çeşitli sapkınlıkları onlar için yaşamı zorlaştırmıştır. Günümüzde de beşeriyet aynı ışık kaynağına muhtaçtır. Bugün de beşeriyet Nebi-i Ekrem'in daveti ki hak davetidir, sadakat davetidir, rahmet davetidir, karşılık vermeye muhtaçtır. Eğer insan İslam'ın mükerrem peygamberinin davetine karşılık verirse, insanın sorunları bertaraf olacaktır. Değerli dinleyiciler, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hameneyi'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamaları ile ilgili olan Kalıcı Itır adlı kısa sohbetimizi dinlediniz. Esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. İslam'ı tanıyalım. Değerli dinleyiciler, İslam'ı tanıyalım başlıklı sohbetimizin bugünkü bölümünde sizlerle birlikteyiz. Bu program boyunca en mükemmel ve son semavi din olan İslam'ın yüce talimlerini ve öğretilerini sade bir dille sizlere açıklamaya çalışacağız. Hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim. Bilindiği üzere günümüzde insanoğlu kendisini ve evren hakkında doğru bir algıya sahip olmaya ihtiyacı vardır. Son yüzyılda yaşanan savaşlar, acı ve korkunç olaylar nedeniyle birçok insanın önünde dünyanın geleceğine dair belirsiz ve iç umutsuz bir tablo çizmektedir. Ancak günümüzde insanın kendisini gelecek için iyimser kılan ve gerçek ihtiyaçlarına cevap veren güven verici bir sığınak bulma ihtiyacı her zamankinden daha fazla hissedilmektedir. Dizi sohbetimiz boyunca tevhid ve tesirleri, peygamberlerin gönderilmelerinin felsefesi, Yüce Allah'ın adaleti, maat ve imamet gibi ilkelerden ve yine İslam'ın namaz, oruç, hac, cihat gibi ibadetleri ve yapıcı hedeflerinden bahsedeceğiz. İslam'ı tanıyalım başlıklı sohbetimizde İslam dininden net ve şeffaf bir resmi sizlere aktarabilmeyi umut ediyoruz. Ana tartışmaya girmeden önce dinin insan hayatındaki önemi ve yerine dair bazı noktalara da değinmek istiyoruz. İnsanoğlunun temel sorunlarından biri dinin hayatındaki faydası ve rolünün ne olmasıdır? Neden dindar olmalı ve dinsiz yaşamak mümkün mü? Tarih, insanın yaratılışından bu yana derin ve köklü bir ibadet ve dindarlık eğilimi içinde olduğunu göstermektedir. Din, Allah'ın en büyük nimetlerinden biridir ve tapma duygusu her zaman insanlarla beraber olmuştur. Tarihsel kanıt ve belgelere göre neredeyse tüm insan topluluklarında bir çeşit dini eğilim var. Bu başlı başına dinin insanın varlığının derinliklerinde doğal ve gizli bir ihtiyaç olduğunu, dolayısıyla dine ve öğretilerine her zaman ihtiyaç duyduğunu ve dine ihtiyaç duymadığı bir noktaya asla gelmediğini gösterir. Fransız filozof Ernest Renan, dinin insan üzerindeki etkisinin kalıcılığına işaretle şöyle diyor: "Bir gün sevdiğim her şey yok olup gidebilir. Bana hoş gelen her şey yok olabilir. Ancak dine olan ilgiyi parçalamak veya yok etmek mümkün değildir." Amerikalı tarihçi ve yazar Will Durant'a göre din hayatın ruhudur. Ona göre dinsiz hayat sıkıcı ve alçak ve ruhsuz bir ceset gibidir. Fakat Kur'an-ı Kerim'in Rum suresinin 30. ayetinde insanın dine yönelişinin fıtri olduğu belirtilirken insanın dine olan ihtiyacının kalıcılığı şöyle anlatılıyor: "Hakk'a yönelen bir kimse olarak yüzünü dine çevir. Allah'ın insanları üzerinde yarattığı fıtrata sımsıkı tutun. Allah'ın yaratmasında hiçbir değiştirme yoktur. İşte bu dost doğru dindir. Fakat insanların çoğu bilmezler. Bilindiği üzere insan gizemli bir varlıktır. İnsan yaratılışın başlangıcından bu yana kendini tanımak ve ihtiyaçlarına cevap vermenin yollarını bulmak için büyük çaba sarf etmiştir. Bu nedenle insanın gerçeği anlama, kendini ve evreni doğru bir şekilde anlamaya yönelik çabasının ardından çeşitli beşeri ekoller doğmuştur. Hiç şüphesiz eğer bir ekol insanın esas ihtiyaçları ve sorularını karşılayamazsa bekası için fazla şansı olmayacaktır. İnsan beden ve ruhtan oluşan bir varlıktır. Her zaman maddi manevi mutluluğu elde etmek için çabalar, mutluluğunu garanti eden bir programa ihtiyaç duyar.
Tahran Radyosu.
Hiç şüphesiz insanın mutluluğa ulaşması için çizdiği yol haritasında varlığının tüm yönleri göz önünde bulundurulmalıdır. Çağımızın büyük filozof ve düşünürü Allame Tabatabai, insanın yaşam planının kendi doğasına ve yaratılışına uygun ve kapsamlı olması gerektiğini vurgulayarak şöyle yazıyor: "Yüce Allah, İnsan da dahil olmak üzere tüm yarattıklarını kendi özel yaratış hedefi ve saadetine yöneltmektedir." Allame Tabatabai bu konuya daha fazla açıklık getirerek şöyle devam ediyor: "Fıtri dinin gereği insanın varoluşsal güçlerinden hiçbirinin göz ardı edilmemesidir. Farklı ve karşıt kapasiteler ve gerilimler tıpkı insanlarda var olan çeşitli duygusal çekimler gibi dengelenmelidir ve her birine başkalarını rahatsız etmedikleri sürece hareket etme izni verilmelidir. Bu tarifle Allah'tan başkası kanun ve nizam koymaya, insana görev vermeye layık değildir. Zira insan hayatında ancak yaratılışla kendisi için belirlenmiş olan kurallar ve kanunlar etkilidir. Bu durumda dış ve iç nedenler ve faktörler kişiyi bunu yapmaya çağırır. Bilge Allah insanı yarattı. Onda çeşitli ihtiyaçlar, yetenekler ve mükemmelliğe ulaşma arzusunu yerleştirdi. Mutluluğa ve sonsuz saadete ulaşmak için insanın doğru ve güvenli bir yaşam biçimini seçmesi gerekir. Ancak önünde birçok engel, tehlike, yanlış yönlendirme ve yanıltıcı faktör bulunduğu için doğru yolu seçmek kolay değildir. Burada Allah'ın hikmeti insanı yalnız bırakmamasını ve vahiy yoluyla ona hedefine ulaşmasının yeteneklerini ve iç güçlerini geliştirmesinin yolunu göstermesi gerekir. Bu da insanın dine olan ihtiyaçlarından biridir. Büyük düşünür Şehit Üstad Mütahhari, Allah'ın elçisi ve insanla din mesajının taşıyıcısı olan peygamberlerin zuhur amacı hakkında şöyle yazıyor. Peygamber, insanlarla ahiret arasında bir iletişim aracıdır. Aslında o, insanlarla gayb âlim arasında bir köprüdür. Peygamberlik, insanın ilahi bir mesajı olan ihtiyacının bir sonucudur. İnsanın dine olan ihtiyacının sebeplerinden biri de insanın akıl, duyu ve tecrübesiyle ulaşamayacağı şeylerin varlığıdır. Bugün insan bilgisi harika bir şekilde gelişmesine rağmen buna paralel olarak bilinmeyenlerin kapsamı da her geçen gün artmaktadır. Bunun nedeni insanın bilişsel araçlarının sınırlı olmasıdır. İnsan kendi kısıtlılıkları nedeniyle ilminin bir kısmını din yoluyla öğrenmek zorundadır. Bu konuya Kur'an-ı Kerim'de de değinilmiştir. Nitekim Bakara suresinin 151. ayetinde şöyle buyurulmakta. Nitekim kendi aranızdan size ayetlerimizi okuyan, sizi her kötülükten arındıran, size kitap ve hikmeti öğreten, ayrıca bilmediklerinizi de öğreten bir peygamber gönderdik. Kur'an-ı Kerim'in büyük müfessir ve düşünür Ayetullah Mekarim Şirazi dinin insan için zarureti hakkında şöyle yazmış. Din, Tanrı'ya olan inanç ve içsel sorumluluk duygusu ışığında düşünce ve inançları yeniden biçimlendirmek, yüksek ahlaki ilkeleri toplumdaki insanlar arasında iyi ilişkileri geliştirmek ve türlü haksız ayrımcılığı ortadan kaldırmak için çok yönlü bir harekettir. Bu tanımla dinin adalet, dürüstlük, kardeşlik, eşitlik, fedakarlık, başkalarına iyilikseverlik gibi insan ahlakının temelleri ve diğer büyük insani nitelikler için bir dayanak olduğu söylenebilir. Onlar olmadan hayatımızın düzenini kaybettiği ve bir savaş alanına dönüştüğü ilkeler. Ayetullah Mekarim Şirazi bu bağlamda şöyle diyor, bu ahlaki ve sosyal ilkeleri din olmadan bulmak mümkündür. Ancak sağlam bir dini inanç olmadan bu kavramlar asaletini kaybetmekle kalmaz, üstelik bir dizi bağlayıcı olmayan uyarılar haline gelirler. Çünkü içinde din olmayan ahlaki ilkeler yakın bir arkadaşın tavsiyesi gibidir. Onları uygulayıp uygulamamakta özgürüz. Ancak insanın içini ve dışını bilen, onu denetleyen, ilme ve sonsuz kudrete, iman, insan ruhunda manevi fidanların köklerini yeşertebilir ve insanların otomatik olarak doğru olanı yapıp görevlerini yerine getirmelerini ve gerektiğinde fedakarlık yapmaları ve özveride bulunmalarını sağlar. Sohbetimizin sonunda programlarımızı Tahran Radyosu isimli Telegram kanalımızdan takip edebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz. Tekrar beraber oluncaya değin, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Nehcül Belaga Öğütleri. Nehcül Belaga'da yer alan Emirül Müminin Hazreti Ali Aleyhisselam'ın veciz sözlerine ancak Kur'an-ı Kerim ve Nebevi hadis ve vecizlerde benzerine rastlanan bilge sözlerdir. Hazreti Ali Aleyhisselam 14. hikmetli sözünde şöyle buyurur. En yakınların terk ettiği kimsenin yardımına, Allah'ın inayetiyle en uzaktakiler koşar. Başarılı aileleri en bariz özelliklerinden biri, üyelerinin asla birbirini yalnız bırakamaması ve tecrit etmemesidir. Bu ailenin her bireyine bir sorun oluştuğunda olay tüm aileyi ilgilendirir. Hepsi mahremiyetlerini koruyarak birbirlerine güvenli bir alan sağlamaya çalışır ve ihtiyaç duyulduğunda birbirlerine destek olmaya çalışırlar. Fakat bazen bir ailede bazı istenmeyen olaylar bir kişinin aileden tecrit edilmesine sebep olur. Emirül Müminin Hazreti Ali Aleyhisselam Nehcül Belaga'nın 14. veciz sözünde yakınları kendisine ilgisiz olan, şefkat göstermeyen ve tek başına bırakılanlara umut vererek bu durumdan umutsuzluğa kapılmamalarını, zira Allah'ın her zaman onlara başka bir kapı açacağını buyuruyor. Hazreti Ali Aleyhisselam şöyle buyurur. En yakınların terk ettiği kimsenin yardımına, Allah'ın inayetiyle en uzaktakiler koşar. Aslında insanların yakınları ve dostları tarafından desteklenmesi ilahi bir hikmet ve kuraldır. Fakat eğer onlar kendi görevlerini yerine getirmez ve sıla-i rahim yapmaz ve dostluk görevlerini ayaklar altına alırsa, Allah-u Teala bu görevi başkalarına verir. Böylece kullarını olayların fırtınasında yalnız bırakmaz. Örneğin, Resulullah Efendimiz en yakınları olan Kureyş kabilesi o hazrete kötü davranarak kendi kavmi ve kabilesinden sürdüler. Onlar Resul-i Ekrem'i Ebu Talip vadisine sürgün ederek ekonomik ambargo uyguladılar ve o hazretin düşünceleri ve sözlerinin yayılmasını tüm mümkün yollarla engellemeye çalıştılar. Fakat Yüce Allah, Kureyş'in en uzak kabileleri yani Avs ve Hazreci, günümüz Medine olan Yesrib kentinden o hazretin yardımına koşturdu. Onlar da canı gönülden o hazrete destek vererek İslam dinini seçtiler. Ta ki İslam dininin yüce peygamberi güçlü ve başı dik, onurlu olarak Mekke'ye geri döndü ve tevhid bayrağını Kabe'de dalgalandırdı. Evet değerli dinleyicilerimiz, Nehcül Belaga'da Hazreti Ali Aleyhisselam'ın veciz sözlerinden bir diğerini sizlere kısaca aktarmaya çalıştık. Tekrar beraber oluncaya değin. Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.
Değerli dinleyiciler, Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.780 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programlarımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@parstoday.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki telefaks numaramız 0098-21-22-01-36-82, ayrıca 0098-21-22-01-36-82 veya 0098-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.
Thank you.